Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz elhamdülillah ve ilk sahabeleri bitirdik. Cennetle müjdelenen sahabeleri. Bunun ardından onların çocukları ile devam ediyoruz okumaya inşallah. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman'ın rivayet ettiği hadislerle inşallah karşı karşıyayız. Onları değerlendireceğiz, okuyacağız Rabbimizin izniyle. Abdurrahman bin Ebubekir'in bize rivayet ettiği ilk hadis-i şerifi size okuyacağım. Şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim bana ümmetimden 70 bin kişinin hesaba çekilmeden cennete gireceği sözünü verdi. Rabbim bana ümmetimden 70 bin kişinin hesaba çekilmeden cennete gireceği sözünü verdi buyurdu. Bunu duyan Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, daha fazlasını isteseydin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, istedim. Bunlardan her birinin yanında 70 bin kişi daha verdi buyurdu. Ömer Efendimiz, daha fazlasını isteseydin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, istedim. Bunlardan da her birinin yanında 70 bin kişi daha verdi buyurdu. Ömer Efendimiz, daha fazlasını isteseydin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, istedim. Bunların yanında şu kadarını daha verdi buyurdu. Yani bir 70 bin kişi var. O 70 binin her birinin yanında tekrar 70 biner var. Onların yanında da yine o şekilde ve sonra ve daha fazlası ve daha fazlası. Yani Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'dan istediği bir talep ile ama Allahu Teala'nın da bizden istediği bir hayat modeli ile cennete direkt olarak girme imkanı bulabilecekler. Rahmet eden Rabbimizdir. Ve merhametli olan bizi istediği şekilde, istediği yere koyabilir. Bununla beraber Mevlamız hem Kur'an'da hem de gönderdiği elçiyle birlikte bize hayat yolunun nasıl olduğunu tarif etmiş. Kendisini memnun edecek işleri ve kendisini gazaplandıracak, öfkelendirecek işleri de kitabında beyan ettiği gibi Resul Aleyhisselatü Vesselam da bize bunu göstermiş. Bize düşen bu amellerle hemhal olmak, bu amelleri hayatımıza, bu imanı, bu zihniyeti, bu düşünce yapımızı, bu kalbi melekelerimizi ve diğer her şeyi Allahu Teala'nın ve Resulünün istediği, biçimlendirdiği şekilde yoluna koymaktır. Sonrası Allahu Teala'nın rahmetiyle cennete giriş olacaktır. Ve bu umudu bize veren bir hadis-i şerif karşımızda ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ettiğinde Hazreti Ömer'in talebi de var. Şöyle yapsaydın, isteseydin diyor. Dolayısıyla sahabe-i kiram da bu merhameti yüreklerinde hissediyorlar. Hem ki kendileri için bir imkan olsun adına hem de bütün ümmeti Muhammed adına böyle bir rahmetin talebindeler. Biz de o talepte olmalıyız. Yani insanların cennete direkt olarak girmeleri hem kendimiz için bir ümit, bir sevgi hem de diğer bütün Müslümanlar için de bunu isteyeceğiz. Ama oraya hesapsız girebilmek için de neler yapılacağını biz bir başka hadis-i şeriflerden de öğreniyoruz. Kitabımızın ayetlerinden de öğreniyoruz. Gayret edeceğiz. Rabbim yolunu açacak umarım inşallah. Abdurrahman bin Ebubekir'in rivayet ettiği diğer bir hadis ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde borçlu kişiyi huzuruna çağırır. Ve ey insanoğlu, bu borcu niçin aldın ve geri ödemeyerek neden insanların haklarını heba ettin diye sorar. Kıyamet günü zorlu bir gün olacak. Biraz önceki hadis-i şeriften biz bir ümit aldık ama şimdi de bizi tedirgin eden, bize korku veren bir başka rivayetle karşı karşıyayız. Din budur zaten biliyorsunuz. Korku ve ümit arasında yaşamaktır. Ayetlerin ve hadislerin sadece bir tanesini alıp bütün bir hayatı onunla düzenlemeye kalkmak yanlış olur. Rabbim bütününü gönderdi bize. Hem ayetleri hem de hadis-i şerifleri okurken kapsamlı okumaya önem vermemiz gerekiyor. İşte yeni bir rivayet. Biraz önce direkt cennete girme ile ilgili bilgiler vardı. Ama şimdi Rabbimiz hesaba çekiyor. Allah kıyamet gününde borçlu kişi huzuruna çağırır. Bu tabii insanlara olan borcu olan bir kimse ki, ey insanoğlu, bu borcunu için aldın ve geri ödemeyerek neden insanların haklarını heba ettin, çiğnedin diye sorar. O da şöyle cevap verir, savunmasını şöyle yapar. Rabbim, sen de biliyorsun ki onu aldım. Ancak ne yememde, ne içmemde, ne giymemde ve ne de boş şeylerde harcamış değilim. Ama yangında veya çalınarak ya da kötü giden bir ticarette heba oldu cevabını verir. Yani kendi elinde olmayan imkanlarla ödeyemedi. Ödememe niyeti yok. Ödeme niyeti olan bir Müslüman ama ödeyemediği imkan bulamadı. Hayatın, imtihanın şartları böyle gerçekleşti. Bu nasıl savunur kendisini? Bunun üzerine Allah-u Teala der ki kulum doğru söyledi. Bugün senin yerine o borcu ödemek en çok bana yakışır buyurur. Ne güzel. Kulum doğru söyledi. Bugün senin yerine o borcu ödemek en çok bana yakışır buyurur Allah-u Teala. Ardından Allah bir şey ister ve o şey kulun amel terazisine konulur. Yani Rabbimizin talebiyle bir şey getirilir. Artık bir dosya, bir kağıt neyse teraziye konulacak bir amel getirilir. Onun terazisine konulur da böylece iyilik kefesi kötülük kefesine ağır basar. Böylelikle kul Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Yani direkt cennete girenler konusundan sonra bir de böyle bir girişi Rabbimizin elçisi bize ifade ediyor. Rabbimiz borcumuza da kefil. Eğer biz Allah adına bir hayatı yaşamaya istekliysek, mertsek, doğruysak, sebatlıysak Rabbim her konuda bizim yardımcımızdır. Burada da durum böyledir. Borç verenler için de bu hadis-i şerifte bir ince herhalde bilgi var. Dolayısıyla borçları kendilerine ödenmediğinde karşı taraftaki insanların niyetini hesaba katmalılar, tavırlarını hesaba katmalılar. Ve kıyamet gününde haklarının da hiçbir zaman yenilmeyeceğini bilmeliler. Çünkü borçluyu bu şekilde mükafatlandıran Rabbimiz, borç verdiği halde borcunu alamayanı nasıl mükafatlandırır, nasıl ona imkanlar verir? Bunu da böylece bilelim, değerlendirelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bize hadisleri rivayet eden zat Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdurrahman ve onun bize rivayet ettiği diğer bir hadis de şöyle. Numarayı da ifade edeyim. 1710. hadisi şerif. Elimdeki dizilişe göre. Hafsa binti Abdurrahman bin Ebu Bekir es-Sıddık babasını şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu silsileyi bir daha ifade etmeye çalışayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onun bütün hayat mücadelesini peygamber olduktan sonra özellikle hemen yanı başına duran Ebu Bekir Efendimiz ki Sıddık'tır. Onun oğlu Abdurrahman, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyümüş bir sahabidir. Ve onun da bir kızı var Hafsa. Şimdi Hafsa babası Abdurrahman'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bu bütün böyle rivayetlerde, hadis-i şeriflerde önümüze çıkan bir bilgi. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Ya da bize bir ev modeli inşa ediyor. Evlerimiz, üç nesil bakın burada. Yani torun, dede hep birlikte Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yöresindeler. Ya da ondan bir söz aktarımındalar. Bilgileri ondan alıyorlar. Bilgileri televizyonlardan, bilgileri gazetelerden, bilgileri başka kaynaklardan alan bir toplumun çocukları da onu aktarmaktadırlar. Ve zihinler ve kalpler ona göre şekillenmektedir. Oysa bizim evlerimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve onun getirdiği ayeti kerimeler, Rabbimizin indirdiği kelimeler etkin ve egemen olsa, biz onların sözcüsü olsak, bizim çocuklarımız da onları söyleyecek, onları konuşacak, onları aktaracaklar diye umuyoruz. Bunun hevesindeyiz. Böyle olmalı. Şimdi Abdurrahman'ın kızı bize aktardı ki babası şöyle aktarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'a şöyle buyurdu. Kız kardeşini yani Ayşe'yi, annemiz Hazreti Ayşe'yi bineğinin arkasına bindir ve umre için onu Tenaim'e götür. Tepeden indiğiniz zaman umre için ihrama girmesini söyle. O umresini bu şekilde yapmış olacaktır buyurdu. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kayını Abdurrahman. Çünkü babası Ebu Bekir de Efendimizin kayınpederi oluyor, kayınbabası oluyor. Dolayısıyla aralarındaki ilişkiyi de böyle anlayalım. Efendimiz'e çok yakın bir aileden konuşuyoruz. Ve Hazreti Ayşe hac zamanında eksik bir durum oldu. Hac yapamadı. Ve Ayşe'yi Abdurrahman tekrar Tenaim'e götürecek. İnsanların ihrama girdiği yere. Oradan ihrama girecek. Bu hizmetinden itibaren. Abdurrahman kız kardeşini, yani Ayşe annemizi bu şekilde umreye götürecek ve ihrama girmesini sağlayacak. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi kaynından istediği bir taleptir. Bir yakınlığı anlattığı için özellikle bu hadis-i şerifi okumayı arzu ettim. Bir başka hadis-i şerif yine Abdurrahman bin Ebu Bekir'in bize aktardığı. Diyor ki biz 130 kişi olarak Resulullah ile birlikteydik. Biz 130 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yanınızda yiyecek bir şey var mı? Yanınızda yiyecek bir şey var mı? Bir de baktık ki bir adamda bir ölçek veya bir ölçeğe yakın yiyecek var. Bu yiyecek hamur yapıldı. Sonra müşriklerden saçları dağınık, uzun boylu bir adam koyunları ile birlikte geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir koyunu satar mısın? Yoksa öyle mi, yani hediye mi verirsin diye sordu. Adam hayır satarım karşılığını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir koyun satın aldı. Ve bu koyun pişirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunun karaciğerinin kızartılmasını emretti. Vallahi kızartıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu 130 kişiye ayrı ayrı taksim etti. 130 kişiye bir koyun ciğerini taksim etti. Hazır olanların hissesini hemen verdi. Orada bulunmayanların hisselerini de ayırıp onlar için sakladı. Onu iki çanağa ayırdı. Hepimiz ondan doyana kadar yedik ve iki çanakta yemek arttı. En sonunda kalanı devenin sırtına yükledik. Bereketi anlatan bir hadis-i şerif. Biz kendimiz için böyle anlayacağız. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir büyüklük var elbet. Ama biz kendi dünyamız içinde bunu bereket olarak tanımlayacağız Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta. Yanında insanlar var ve insanların ihtiyaçları da var. Çünkü biz evet namaz kılan, biz zikreden, biz Kur'an okuyan Müslümanlarız. Biz Allah-u Teala'ya gönülden bağlı, dillerinde de Allah'ın zikri olan Müslümanlar olmak durumundayız. Fakat bu bizim ihtiyaçlarımızın da yok olması anlamına gelmiyor. Hem mide anlamında, yani karnımızın doyması gerekecektir. Hem elbise anlamında üstümüzün başımızın işte donanması gerekecektir. Evimizin ihtiyaçları olacaktır. Ve aynı zamanda evlilik gibi cinsel anlamda da Müslümanların ihtiyaçları olacaktır. Bütün hadis-i şerifleri şöyle taradığımızda, okuduğumuzda, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya başladığımızda görüyoruz ki o sadece mescitte bir imam değil, sadece Allah'ın ayetlerini insanlara duyurup sonra kendi ortamına çekilen birisi değil. Hayatın içinde onlarla birlikte savaşa da gidiyorlar, sefere de çıkıyorlar, yolculukta yapıyorlar ve burada bir takım ihtiyaçları da birlikte karşılıyorlar. Şimdi 130 adam ve bunların karınlarının doyması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınıza yiyecek bir şey var mı diye sordu. Birisine biraz herhalde işte buğdaydır, arpadır geldi. Bununla bir yiyecek yapıldı, hamur yoğruldu. Sonra o bölgeden geçmekte olan bir çoban, saçı başı dağınık bir müşrik adam, iman etmemiş birisi. Yani Müslümanları gördüğünde belki onlara bir koyun hediye edebilirdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu bunu. O da satarım dedi. Satın aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onu pişirdiler ve yediler doyuncaya kadar. Doydular ve geri kalan da deveye yüklediler. Ama enteresan bir noktada koyunun ciğeri var. Belki özel bir bölüm. Ve bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün Müslümanlara güzel bir şekilde bölüyor. Herkesin diline, damağına değmesini sağlıyor. Bu çok adaletli bir imkandır. Bulunduğumuz böyle geniş yemek ortamlarında çoluk çömlek birlikte yiyip içtiğimizde bize verilen bir nimetin güzel, farklı bir özelliği olanın özellikle bu şekilde parçalanması gerekmekte. Birisinin bütününü böyle ağzına atıvermesi hoş olmaz. Böylece küçük de olsa, minik de olsa herkese bir parça tadımlık düşmesi hayırlıdır. Yöneticinin, ortamın büyüğünün, ortamda sözü geçen kişinin becerikli bir şekilde bunu halletmesi hoş olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı da burada çok incelikli. Bunu da anlayalım inşallah bereketle birlikte. Demek ki Allah yolunda bir hayat yaşadığımızda Rabbimiz bize az olanı çok hale getirir. Gözü tok olan Müslümanların karınları da kolay doyacaktır. Ama göz aç olduğunda kapitalist bir mantıkla önümüze gelen hiçbir şey bizi doyurmaz. Ne nimetler doyurur, ne eldekiler doyurur, ne de başkalarının ellerindekinden vazgeçilir. Göz başkasının hayatına dikilir. Böylece gönül doymaz, göz doymaz bir hayat Allah muhafaza bizi kuşatır. Berekette kalmaz öyle olunca. Bereket yerine sayısal çoklukların egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İstatistikler önemli. Oysa İslam toplumunda önemli olan işte birlikte oluştur. Ve o birlikte oluşta az olanın yetivermesidir. Farklı bir hayatı yaşayanlar elbette zihinleri, imanları da farklı oluyor. Bugünkü toplum, dünya insanlarının da imanları farklı olunca ortaya çıkan sonuçlar da değişik olacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdurrahman bin Ebu Bekir'i okuyoruz. Ondan okuyacağım son hadis-i şerif. Abdurrahman bin Ebu Bekir'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Suffe'de kalanlar fakir insanlardı. Suffe biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin bir bölümü. Ve bu bölüm şöyle herhalde anlayabildiğimiz kadarıyla üstü belki hurma dallarıyla falan örtülü bir bölge. Mescidin bir tarafı. Orada Müslümanlar kalıyorlar. Dışarıdan gelen insanlar var. Sırf peygamberle olalım, daha çok bilgi öğrenelim diye orayı tercih edenler var. Ama neticede ortak vasıfları fakir kimseler bunlar. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin yanında iki kişilik yemek varsa bunlardan yanına üçüncü bir kişi alsın. Kimin yanında dört kişilik yemek varsa bunlardan yanına beşinci veya altıncı olarak bir kişi alsın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına on kişi alırken Ebu Bekir üç kişi aldı radıyallahu anh. Evde ben, babam, Ebu Bekir yani annem ve Ebu Bekir ile evimizin işlerini gören bir hizmetçi vardı. Bir daha bakalım sayıyı. Hazreti Ebu Bekir'in evinde kim varmış? Evde ben diyor Hazreti Abdurrahman, babam, Ebu Bekir Efendimiz ve annem var. Üç. Bir de evimizin işlerini gören bir hizmetçi var. Dört. Dört kişilik bir ev ve Hazreti Ebu Bekir üç kişi daha almış misafir olarak Suffe ehlinden. Allah adına bir hayatı yaşamak için orada kalan kimselerden. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın yanında akşam yemeğini yedi. Yani Efendimizle birlikte oldu. Orada yemek yedi. Bir süre orada kaldı. Hatta ben de yatsı namazını kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykusu gelince Ebu Bekir gecenin bir vaktinde eve döndü. Hanımı neden misafirlerinin veya misafirinin yanına gelmedin deyince Ebu Bekir onlar akşam yemeği vermedin mi diye sordu. Dedi ki hanımı da sen gelmeden onlar yemeği kabul etmediler. Yemeleri için ısrar ettiler ama yine kabul etmediler dedi. Yani onlar yemek yesin diye bu hizmetçi onlara ısrar etti ama yine kabul etmediler dedi. Tabi olayın içerisinde Abdurrahman da var. Ben diyor Abdurrahman gidip saklandım. Ama arkamdan Ebu Bekir Efendi şöyle bağırıyor. Ey cahil diyerek sayıp sövdü, kızdı. Sonra misafirlere geldi. Misafirler de payını alacak şimdi Hazreti Ebu Bekir'in öfkesinden. Hazreti Ebu Bekir oldukça hilim sahibi, çok yumuşak huylu birisi. Fakat böyle bazı olaylar var ki onun dirayeti, sertliği Ömer Efendimiz'de bile yok. Bu olaylardan bir örnek bu da. Misafirlere dedi ki yiyin, afiyet olmayasıca. Yani onlara kızmış artık. Vallahi ben artık bu yemekten asla yemem dedi. Yanına oturup onlarla birlikte yemek yemeyeceğini ifade etti. Ancak misafir de Ebu Bekir yemeden yemeyeceğine dair yemin edince Sen yemezsen dedi o da, ben de yemem dedi. Bu şekilde bir tavır. Ebu Bekir durdu, baktı, olmayacak. Yani kendisi yemin etti, ben yemeyeceğim diye. Misafirler de dedi ki biz de yemeyeceğiz. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, bu yeminler şeytandandır dedi. Yine de ilk aklı başına gelen Hazreti Ebu Bekir ve yemeğin getirilmesini isteyip yedi. Vallahi aldığımız her bir lokmanın yerine altından daha fazlasının geldiğini gördük. Yani sanki biz yemekten bir parça aldıkça yemeğin altından tekrar orası kabarıyor. Misafirler doyduğunda yemek ilk halinden daha fazlaydı. Ebu Bekir yemeğin aynı veya daha fazla olduğunu görünce hanımına, "Ey Firas oğullarının kız kardeşi, bu da ne?" diye sordu. "Ne oluyor bu yemeğe?" Hanım üç defa, "Ne mutlu bana, gözüm aydın olsun. Yemek öncekinden daha fazla oldu," dedi. Subhanallah. Ebu Bekir Efendimiz, "Bu yeminler şeytandan da," diyerek yemekten yedi. Sonra yemeği Resulullah'a götürdü. Sabaha kadar yemek orada kaldı. Bizim bir toplulukla da o gün için buluşma sözümüz vardı. Bu 12 kişiden her biri yanında başka kişileri de getirmişti. Herkesin yanında kaç kişi vardı en iyisini Allah bilir. Gelen herkes de bu yemekten yedi diyor Abdurrahman. Hadisin son kısmına böyle bir ekleme eyledi. Tekrar bir değerlendirme yapmaya gayret edeyim inşallah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelmiş olan bu garip Müslümanları düşünmekte. Ve evine giderken onlardan birkaç kişiyi kendisi alıyor ki burada sayının 10 olduğunu öğreniyoruz. Diğer Müslümanlar da teşvik ediyor. Herkes bir parçasını alıp götürdü. Ve Hazreti Ebu Bekir'e de 3 kişi düşmüştü. Ebu Bekir Efendimiz anlaşılıyor ki oğlu Abdurrahman'la birlikte bu 3 kişiyi evine yolladı buyurun diye. Ama kendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmayı seviyor. Onunla kaldı, onunla oturdu. Namazlar kılındı. Ve Resulullah'ın uykusu gelince Hazreti Ebu Bekir gecenin bir vaktinde evine döndü. Şimdi evdekiler hala yemek yememişler. Hazreti Ebu Bekir gelmeden yemek yemeyi uygun bulmuyorlar. Bu da onların bir ahlakı, bir güzelliği. Misafir de ev sahibi gelmeden yemeğe oturmadılar. Bir incelik mi diyeceğiz, bir tavır farklılığı mı diyeceğiz bilmiyorum. Ama böyle bir şeyi tercih ettiler. Hazreti Ebu Bekir onlar da yemiştir diye gönlü rahat. Nasıl başlarında oğlu Abdurrahman var. Fakat geldi gördü ki yemek yenmemiş. Hem Abdurrahman'a kızdı, hem misafirlere kızdı, hem hanımına kızdı. Ve yemin etti yemeyeceğim diye bu yemekten şimdi. Onlar da o zaman biz de yemeyiz dediler. Ve ardından Hazreti Ebu Bekir dönüyor bu yemininden. Bu diyor şeytandan gelen bir yemindir. Yani doğru sözler değil bunlar. Buyurdu Bismillah yediler. Ve baktılar ki bu yemek bereketlenmiş. Çünkü misafire ikram etmek gerçekten bir cennet sofrası açmak gibidir. Misafir olanın da yemeği aynen bir cennette hani sanki sofradan yemek yemek gibidir. Müslümanlar böyle değerlendirmeliler olayı. Yani bu dünyada cennetin sofrası olur mu? Ben anlayabiliyorum ki sadece misafir sofralar böyledir. Gerçekten Allah adına yolculuk yapan insanları evimize böyle aldığımızda, onları yedirdiğimizde bu sofralar bereket dolu sofralardır. Kesinlikle Müslüman cimri olamaz. İnsanları diğer böyle ticari yerlerde doyurmak çok anlamlı bir durum değildir. Kendi evimizde, kendi aşımızdan bölüşerek yemek, yedirmek ne hoştur. Ve böyle evlere misafir olmak, yolculuklarımızda böyle insanların evinde onların gariban sofralarına oturmak ne tatlıdır. Yapılan şeyler Allah adına yapılır. Ev sahibi hanımın çabası da öyledir. Evini, gönlünü açan adamın durumu da böyledir. Bunlar dünyadayken Müslümanların yaşadığı cennet ortamlardır. Bunu ıskalamamak, bundan vazgeçmemek gerekir. Abdurrahman bin Ebu Bekir ile ilgili rivayetler böyle. Sadece tek bir hadis-i şerifi bize aktaran bir bilgi var. Zeyd bin Harice isimli zattan. Onu da okuyayım, tamam olsun inşallah. Halid bin Seleme'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdülhamid bin Abdullah oğlunun yanında misafir olduğu zaman Musa bin Talha'yı çağırıp ona, "Ey Ebu İsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat hakkında sana ne ulaştı?" diye sordu. Bunun üzerine Musa şöyle dedi. "Ben Zeyd bin Harice'ye Resulullah'a salavat konusunu sordum.
Zeyd şöyle dedi. Ben bizzat bunu Resulullah'a sordum. Sana nasıl salavat getirilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılın, çaba gösterin ve sonra da şöyle deyin. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'in ailesine bereketler ihsan ettiğin gibi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve âline de bereketler ihsan et. Sen ki övülmeye layıksın ve şanı yücesin. Bir daha okuyayım burayı. Allah'ım yani bu barik duasının hepimizin bildiği salavatın tercümesi. Allah'ım İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de bereketler, ailesine de bereketler ihsan et. Sen ki övmeye layıksın ve şanı yücesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.